Ayrım 18, Cüceler, Marcus Hayes, sayfa 243. Bu Ned'in hali ise kıskanç birini onu rezil etmek üzere yaptığı kötü bir taklide benziyordu. Lord Eonon bana Porista'da eşyaları bir dolapta unuttuğunu söylemiş dedi Magus ve etrafına dönerek odayı incelemeye başladı. Sesi aynı anda hem tiz hem de bas çıkıyordu. Etrafı dikkatlice aradın mı? Hayır efendim diyerek özür diledi öğrencisi. Öncelikle kitaplar isteyeceğinizi düşünmüştü. Bu yüzden onları arıyordu. Nudin bir süre önce içinden tunk dilim çantayı aldı, büyük dolabın önüne geçti. Emanetlerin eski dostuma ulaşıp ulaşmadığı kesin değil. Kara elfler, orklar, yeşil koruyu ele geçirdikten sonra bir grup savaşçının ortaya çıkıp Gore'nin kitaplarını çaldıklarını söylüyor. Bunu yapanların cüceler olduğunu ekliyorlar. Bu nasıl olabilir diye sordu genç adam. Ben onlara... Kara elfler iyi müttefikler. Magus'un görüntüsü dolaba ulaştı. Asas duvara yaslayıp dolabın tokmağına uzandı ve kolaylıkla kapağı açtı. Ancak işlerini yaparken çoğu zaman insani çerçeveden uzak hareket ediyorlar. Bu da dişi kara elfin sonunu getirdi. Eğilerek Tungdil'in almış olduğu çantaya tıpatıp benzeyen bir başka çanta çıkardı dolaptan. Sonunda başardık gibi görünüyor dedi Famulus'a. Çantanın ağzındaki düğüm çözüldü ve yere 5 parşömen rulosu döküldü. Nudin sinirden soluyordu. Anlaşını aradı bunlar değildi. Tungdil kapının arkasında olanları izliyordu. Kendi eşyaları ve çantası sallanan koltuğun arkasına saklıydı ve içinden bir ses Nudin onları bulsa çok sevineceğini söylüyordu. O anda olayları bir araya getirince şunu fark etti. Kendi çantasının bantları mavi renkliydi ancak Lord Eonon ona o zaman yeşil renk bantlı çantayı almasını söylemişti. Yanlış renk bantlı çantayı almışım. Yanlış emanetlerin olduğu çantayı taşımışım tüm bu zaman boyunca. Goren yaşarken yeşil koruya ulaşmış olsaydı bile tüm o yolu boşu başına tepmiş olacaktı. Bu hatası şimdi olumlu bir olaya dönüşmüştü. Cüce duyduğu kelimelerden mantıklı bir sonuç çıkaramıyordu. Nudin'in ve Famulus'un mağaranın yeni sahipleriymiş gibi davranmalarını hala anlayamıyordu ancak Aiden'ın ağır yaralarına rağmen yaşaması ve her zamankinden farklı davranması Nudin'in kara elfleri müttefik olarak tanımlaması için de büyük bir kuşku doğurmuştu. Bilgiyi aç bilmediği nedenlerden ötürü taraf değiştirmiş gibi görünüyordu. Nudin eline düşmeden hamisiyle öğrencilere ne olduğunu öğrenmek zorundaydı. Başka bir konu daha var dedi Famulus kısa bir süre eşyaları karıştırdıktan sonra iki mektup çıkarttı ortaya. Bunlar cücenin yolda hamisine gönderdiği mektuplardı. Bunlar Tungdil'in Gören'ini bulmak üzere Yeşil Kore'ye gittiğini belirten mektuplar. Kağıtları satırları kızarmış gözleriyle okuyan hocasına uzattı. Şimdi anlıyorum dedi. Elbette bu isimdeki bir cüce yaşlı adamın yanında yaşıyordu. Büyük ihtimalle kitaplarla emanetler ondadır. Nudin mektupları masanın üzerine fırlattı. Kara elfleri peşine takacağım. Onu bulup ölü ya da diri yanıma getireceklerdir. Bir cüce korunaklı ülkede her gün rastlasan bir şey değil. Öğrencisine bakarak başını salladı. Bunu geç fark etmiş olsan da çok iyi Famulus. Oraya ulaştığımda ödülünü alacaksın. Aramaya devam et. Belki işe yarar, başka şeyler de bulursun. Görüntü dalgalandı ve sonra yok oldu. Tungdil bugüne dek birçok şey yaşamıştı ancak kendi ölüm fermanını dinlerken tek çıt çıkaramamak gerçekten de büyük bir mücadele gerektirmişti. Famulus yerine oturdu. Yüzünde büyük bir memnuniyet ifadesi vardı. Ustasını memnun etmişti ve geleceğini garanti altına almıştı. Yeniden belgelerin arasına gömüldü. Tüy kalemin mürekkep hokkasına daldırdığı sırada gözü tesadüfen koltuğa takıldı. O anda arkasında saklı olan çantanın kayışını fark etti. Bu da ne? Yavaşça yerinden kalkıp biraz önce orada bulunmayan nesneye doğru ilerledi. Eğilerek için emanetlerin bulunduğu çantayı kaldırdı. Tungdil baltasını eline aldı. Ona karşı büyü yapmasına fırsat vermeyecek şekilde hızlıca saldırmalıydı. Kasları gerildi. Tam harekete geçeceği sırada koridorun ikisini yerinden zıplatan gürültüler duyuldu. İkizler bu sefer gürültü etmemeye dikkat ettiler. Dehlizlere musallat olan her neyse onu önceden uyarmak istemiyorlardı. Uzunları yiyen cücelerden çekinmezdi ancak bir karga burnuyla bir balta iştahını kapatırdı herhalde. Bir şey ağır ve yavaş adımlarla cücelere doğru yaklaşıyordu. Boyundil'in işareti üzerine bir dönemecin arkasında kendilerine doğru homurdanarak yaklaşmakta olan şeyi beklemeye başladılar. Birden kokmuş çürük et kokusu duyuldu ve bir insan köşeye döndü. Normal bir canlı bu kadar Yarayla hayatta kalamazdı ancak adam hiç etkilenmemiş bir şekilde ilerliyordu. Cüceleri gördüğü anda sevinçle gülmeye başladı. Hareketleri hızlandı. Taze ete olan açlığı onu harekete geçirmişti. Ancak bunun bu iki tecrübeyle cüce karşısında bir faydası yoktu ona. Boyundal ölmeyenin darbesinin altından yuvarlanarak kaçtı ve dengesini bozmak için arkadan bacağına saldırdı. Eyden tökezledi ve düşerken Hiddet'in üzerine atıldı. Cüce baltalarını havaya kaldırarak bir cüce selamı çaktı. Adamın bedeninin altından kaçtı ve baltaları havada daireler çizerek kolunu dirseğinden ayırdı. Aiden bağırıp debelenerek ileri doğru süründü ve dişlerini yalayarak cücelere doğru yaklaşmaya devam etti. Şuna bak, vazgeçmiyor. Yaşayanlara karşı olan nefreti sınırsız olmalı. Boindil kafasını uçurdu ve o anda sakinlik ve huzur bedene geri döndü. İkizler Tungdil'e destek olmak amacıyla koridorda koşmaya başladılar. Bu canavarlardan birkaç tane daha olduğuna emindiler ve bu da taht adayının büyük bir tehlike içerisinde olduğu anlamına geliyordu. Kapının önüne gelip de içeriye göz attıklarında bakır taşı renginde bir cübbesi olan ve elinde Tungdil'in çantasını tutan genç bir adam gördüler. Yaşayan ölüyle yaptıkları dövüşün gürültüleri yüzünden adam hazırlıklıydı. ''Siz adileri yakacağım.'' Ağzı açıldı, sağ kolunu havaya kaldırarak cücelere işaret etti ve o anda kapı kapandı. İkizler birbirlerine baktılar. Bunun için mi büyü yaptı diye hayret etti Boindil. Büyücüler bir garip istiseydi kapıyı ben de kapatırdım. O zaman yine açalım. Boindil kapıya bir omuz vurdu ve bağırarak içeri daldı. Adam dolabın içinde hareketsiz bir şekilde sırt üstü yatıyordu ve dolap rafları birkaç eşya ile birlikte üstüne düşmüştü. Eşyalar ile raf başında birkaç yara açmıştı. Tungdil ise adamın önünde duruyor, kendi başını sıvazlıyordu. ''Şimdi rakibin karnına kafa atarken neden başlık takmak gerektiğini öğrendim.'' dedi sırıtarak. ''Alıştırmaların işe yarayacağını söylememiş miydim sana?'' dedi hiddetli saygıyla. ''Cüce olma yolunda başarıyla ilerliyorsun. Şimdi bize burada neler döndüğünü anlat bakalım. Magus'un dehlizlerinde neden yaşayan ölüler geziniyor ve insan eti pişiriyorlar?'' diye bilmek istedi Boyunda. Bunun nedeni Lord Ionon değil. Tungdil çabucak öğrencisiyle Nudin arasına geçen konuşmayı özetledi. İkizler de mutfakta olanları anlattılar. Üzücü bir şekilde şu sonuca vardılar. Bilgiye aç Nudin burayı işgal etmiş ve burada yaşayanları bir şekilde öldürmüş olmalıydı. Öldürmüş mü? Tungdil büyük bir üzüntü içindeydi. Oturmak zorunda kaldı. Tüm o insanlar, hizmetler, famuluslar, Frala, Sunja ve Ikena çıldırmış Bilgiye aç'ın kurbanları mı olmuştu? Lord Ianon'un bu şekilde yenildiği fikrine bir türlü inanası gelmiyordu. Yaşıyor, yaşamak zorunda, kurtulmuş ve Nudun'la savaşabilmek için en güçlü öğrencilerin etrafında toplamış olmalı. Onu bulmalıyım. Hemen yola çıkıyoruz diye karar verdi boyunda. Bu gelişmeler Cüceler Meclisi açısından da çok önemli. Hayır diye itiraz etti Tungdil inatla. Lord Ianon'un ne olduğunu baygın haldeki Famulus'a baktı. O bize anlatacaktı. Hemen adamın yanına diz çökerek onu uyandırmak üzere birkaç sağlam tokat attı. Genç adam gözlerini kırpıştırdı. Boynu kapıyı kapattı ve kardeş de karga burnunun ucunu adamın tam iki kaşının ortasına dayadı. Aklına büyü yapmayı getirdiğin anda silahımın güzel çeliğini beynine saplarım diyerek onu sert bir şekilde uyardı ve sırıttı. Kemikleri yumurta kabuğu gibi kırarım ona göre. Lord Ianon nerede diye bilmek istedi Tungdil. Duyacağı cevaptan aynı zamanda da korkarak. Yeşil korudaki cüceler dedi Famulus hala şaşkın bir şekilde öksürerek. Ben sizlerin şey olduğunuzu. Lord Ianon nerede diye bağırdı Tungdil. Biondan silahını adamın alnına biraz daha sert bastırdı. Silah yağa girer gibi derisine girdi ve o bölgeden kan sızmaya başladı. Konuş ya da öl. Hayır, her şeyi anlatacağım. Nudon onu öldürdü dedi adam korku içinde. Ölü ülkenin hükümdarı mı? Porista da hepsini öldürdü ve bu şekilde Lios Nudin'de olan her şeyi tüm gerçekle öğrenmiş oldular. Korunaklı ülkede son kalan büyücüyle baş edecek kimse kalmamıştı artık. Nodon sihir akımlarını kendine göre değiştirip sadece kendisini kullanacağı bir hale getirdiği anlattı Famulus kekeleyerek. Gerçekleri öğrendi, Tungdil kalbini demir bir pençe eline geçirmiş gibi hissetti. Bilgiyaç aslında Nodon mu? Ölü ülkenin hükümdarı o mu? Bunu haftalar öncesinde öğrenmiş ancak gerçekleri görememişti. Bağırmak ve baltasını adamın kafasına indirmek istiyordu. Kitap ve eşyaların bu konuyla ilgisi nedir diye sordu adama bağırarak. Konuş. Hiçbir fikrim yok. Nodon onları arıyor. Sadece bu kadarını biliyorum. Tunkil baltasını yan tarafıyla adamın başına vurdu ve onu tekrar bayılttı. Sonra onu bağlayarak dolabın içine kilitlediler. Yola çıkmadan önce adamın kaderi hakkında bir karar verdiler. Aslında onu öldürmeleri gerektiğini biliyorlardı. Çünkü her türlü düşman büyüsü tehlikeye teşkil ediyordu. Onu bu şekilde hayatta bırakmak aptallık olacaktı. Gerginliği geçince Tunkli ile arkadaş ve ailesi dediği kişilerin yok oluş acısı sarmaya başladı. Gözyaşları yanaklarından akarak sakalına karışıyordu. Fralan'ın eşarbıyla gözlerini sildi. Uğur olarak taşıdığı nesne bir hatıraya dönüşmüştü. Senin ve çocukların intikamını alacağıma yemin ediyorum. Burnuna tanıdık bir koku geldi. Başını kaldırıp ikizlere baktı. Orkların kullandığı o iğrenç yan kokusunu onlar da almıştı. Tunkdil baltasını alıp ayağa kalktı. Dövüş derslerinin işe yarayıp yaramadığını görelim bakalım dedi sert bir şekilde ve kapıya doğru yöneldi. Korunaklı ülke, ikinciler Cüce Krallığı, Beroin, 6234. Güneş Döngüsü, yaz sonu. Yüce Kral'ın ölüm döşeğinde olduğu dedikoduları yayılmaya başlamıştı. Hatta Nuvrakkas'ın baltası altında çoktan can verdiğini bile söyleyenler vardı. Bu dedikoduların kimler tarafından yayıldı elbette çok açıktı. Goimdil boyunun klanıydı tüm bu söylentilerin kaynağı. Krallarının tahta geçmesi için sabırsızlanıyorlardı. Mantıklı olsun ya da olmasın elf diyarı Alandur'a karşı savaşın başlatılmasını istiyorlardı. Bispur cücelerin her toplandığı yerde bulunuyordu. Gandogar'ın topal akıl hocası göründüğü kadarıyla uykuya ihtiyaç duymuyordu ve demirin sıcakken dövülmesi gerektiğine inanıyordu. En büyük rakibi olan Yüce Kral'ın danışmanı Bolendil'in de tıpkı onun gibi az uyuyor ve sürekli çalışıyordu. Vrakkas'ın çekici başlarına insin diye lanet okudu Bispur. İkincilere ayrılan bölümdeki odasına girdiğinde ilerleme kaydedemiyoruz diye kızdı, yatağının kenarına oturdu. Kendi klanındaki birçok kişi elflere karşı açılacak olan savaş konusunda şüpheye düşmüştü şimdiden. Balandil'in her şeyi berbat ediyor, ona karşı bir önlem almalıyım. ''Sizin için haberlerim var üstad.'' dedi ince bir ses yatağının altından. ''Her ne kadar geri dönmek istemesem de aslında hiç gelmeyi istemiyordum ama.'' Cüce ayağa kalkarak yatağın karşısına geçti. ''Çık oradan gnom.'' Swift saklandığı yerden çıkar çıkmaz efendisi onun ensesine yakalayıp havaya kaldırdı ve onu bir kedini fareye yaptığı gibi sallayıp bir köşeye fırlattı. ''Bir daha odama gizlice gireyim deme sakın.'' Gnom ayağa kalktı ve kırmızı ceketindeki tozları silkti. ''Gizlice girmedim efendim. Geldiğimde siz yoktunuz. Bu yüzden sizin dediğiniz gibi beni kimse görmesin diye yatağın altına saklandım.'' Keten gömleğini çekiştirerek açıkta kalan kıllarla kaplı yeşil derisinin göründüğü göbeğini örtmeye çalıştı. Sivri kulakları havaya dikildi. Başındaki mavi şapkayı tutuyorlarmış gibi görünüyordu. Korunaklı ülkede bu cins yaratıkların sayısı çok azalmıştı. ''Anlatacaklarımı dinlemek istiyor musunuz efendim?'' diye sordu Sivirt. Masum gözlerini kocaman açarak yıpranmış pantolon ve eski tokalı ayakkabıları tozla kaplıydı. Gnom uzun miller boyunca yürümüştü. Sonra da ''Gidebilir miyim?'' ''Sana ihtiyacım kalmadığında gidebilirsin.'' diye çıkıştı Bislipur. Gnom'a ve elini yaratığın boynundaki sihirli kemendin genişliğini ayarlayan gümüş telin üzerine koydu. ''Konuş yoksa nefesini keserim senin.'' ''Keşke evinize hırsızlığa hiç girmeseydim.'' dedi gnom ağlamaklı bir sesle. ''O kadar pişmanım ki.'' Beklentiyle cücenin acımasız yüzünde bir yumuşama belirtisi aradı nafile bir şekilde. ''Sizlerle kalmamış olması çok normal, çok zayıf ve iğrençsiniz.'' Kralın danışmanı tıpkı üzerine taşıdığı onca toka ve yüzük kadar soğuktu. Gümüş deli ve böylece de kölesinin boynundaki deri kayışı biraz daha sıktı. Sivert daralan kayışı parmakları gevşetmeye çalıştı ancak bundan önceki 340 günde olduğu gibi bunu yine başaramadı. İnleyerek taş zemine çöktü ancak nefessizlikten bayılmak üzereyken bir spur teli yeniden gevşetti. Gnom öksürdü. ''Teşekkür ederim sahip. Bana yanınızda durabilmek için bir güneş batımı daha hediye ettiniz.'' dedi öksürerek ve yakındaki bir sandalyeye doğru emekledi. ''Hain planınız işe yaramadı. Taht adayı hala hayatta duyduğum kadarıyla. Buna karşılık bizim kelle avcıları artık değil.'' diyerek havadisleri anlatmaya başladı. ''Acele içinde olduğuna hain planınızı uygulayacak başka adamlar bulamadım. Korunaklı ülkede durumlar değişti.'' Bir spor hizmetçisinin sivri iğnelemelerini duymazlıktan geldi. Swift bunu kendisine sinirlenerek onu öldürmesi için tutsak düştü. İlk günden beri yapıyordu ancak bir spor ona bu iyiliği yapmayacaktı. Gnom cezasını acı çekerek ödeyecekti. Neler oldu? Onları orklarla karşılaştıkları inanın dehlizlerine kadar takip ettim. korunaklı ülke İondar, 6234. Güneş döngüsü yassını. Zırhlarının gürültüsü canavarların gelişini 100 adım öteden belli ediyordu. Ciyaklayan sesleri kulağa karman çorman geliyordu. Katledilmiş ölmeyeni bulmuşlardı. Cüceler koridorda köşeye döndükleri anda düşmanla karşılaştılar. Çıkış 300 adım ötelerindeydi ve tünel en azından Tuntil'e öyle gelmişti. Hınç hınç orkla doluydu. Kendileri özgürlük arasında silahlardan meydana gelmiş bir orman duruyordu. Harika, dedi hiddetli sevinçle ve savaşmak üzere başını eğdi. Şuraya bak kardeşim, dehliz ne kadar dar. Böylece hiçbiri bizden kaçamayacak. Baltalarını sallıyordu. Oink oink, bırak kasadına. Bu resmen bir ziyafet olacak. Bugün ilk kez bizimle beraber savaşacaksın eğitimli, dedi bu yönde taht adayına ciddi bir ifadeyle. Sırtını bize ver ve kaba etlerin bizimkilere her zaman temas etmesine dikkat et. Böylece birbirimizi korumuş oluruz. Kahverengi gözleriyle Tungdil'e baktı. Bize güven ve biz de sana güvenelim. Bunu başaracaksın. Sen demircinin çocuklarından birisin. Tungdil kalbi hızla atarak pozisyon aldı. Diğerlerinin sırtını kendi sırtında hissediyordu. Güven diye geçirdi içinden. Bırak kas benimle ol. Yutkundu ve korkusu kayboldu. Lothian'ın, Frolla ve korunaklı ülke için. Kesin konuşmayı, dedi Boyendil çılgınca parıldayan gözlerle. Haydi kafaları yarıp diz parçalayalım. Kardeşler ölüm dansına başladılar. Tungdil biraz çekinerek hareket ediyordu. Formasyonu bozmak istemiyordu. Başlarda ilk güç dört dönüşten sonra Tungdil ayrıntıları fark etmeye başlamıştı. Orkların yüzlerini, cücelerin silahlarına karşı kullandıkları çeşitli zırhları, bacakların arasından görünen dikmeleri ya da arada sırada bir görünen, bir kaybolan siyah saç örgülerini görebiliyordu. Fakat bir süre sonra her şey silinmeye başladı ve işler inanılmaz hızlandı. Zihni üzerine doğru gelen ve kaçmaya çalıştığı kılıçlara, hançerlere ve topuzlara odaklandı. Baltası arada sırada bir şeylere isabet ediyordu. Bir süre sonra silahın ağzı yeşil kana bulandığına, gerçekten rakiplerine isabet ettirdiğini anladı. İkizler yine yeşil koruda uyguladıkları taktiği uyguluyorlardı. İleri doğru atılıyor, rakiplerin arasına dalıp darbelerini indiriyor ve hemen sonra yine başka bir noktaya doğru hareket ediyorlardı. Böylece karşılarındaki düşman onlara sağlam darbe indirmeye fırsat bulamıyordu. Tungdil zincir gömleği taşıdığı için çok memnundu. Yanındakiler gibi idmanlı olmadığında arada sırada bir darbe alıyordu ancak bunlar demir gömleğini geçip onu yaralayamıyordu. Ezilmelere, mavi morluklara ve hatta kırıklara bile razıydı. Yeter ki hayatta kalsındı ve Noda onun kitaplarıyla emanetleri ele geçirmesini. Hiddet'in hınzır gülmesini ve ardından da bir orkun acı içinde çığlık atmasını duyabiliyordu. Boyundal ise daha sakin dövüşüyor, nefesini savaşmaya saklıyordu. Tungdil'in kolları yavaş yavaş yorulmaya başlamıştı. Sadece önlerindeki düşman değil, cücelerin darbelerinden kaçmayı başaran ve arkalarına geçen rakipler de bastırıyordu. Aklına bir fikir geldi o anda. Destekler diye bağırdı, silahların sesini bastırıp kardeşlerin dikkatini çekebilmek için. Destekleri indirelim. İyi fikir eğitimli, diye bağırdı boyunda. Karga burnuyla bir orkun darbesini karşılayıp küt tarafıyla onu yaralarken kısa bir süre sonra dehşetengiz silahı ağaç dikmelerden birine indi. Tavandaki desteklerden biri o anda çöktü, üzerlerine taş ile toprak yağmaya başladı. Üç cüce bu hareketi bir kaç kez daha tekrarladı ve sonunda tünelin tepesindeki kayalar aşağı inmeye başladı. Tio'nun yarattıkları tonlarca ağırlık kaya çığının altında kaldılar. Çöken dehliz cücelerin arkalarını sağlama almıştı böylelikle. Kayaların altında kalacaklarının korkusu geri kalan orklar dışarı kaçtılar. Boyundil ise peşlerinden çıldırmışçasına koşarak birçoğunu yere serdi ancak kapıdan dışarı çıktıklarında durdu ve diğer iki cüceyi beklemeye başladı. Haydi, dedi neşeli bir şekilde nefes nefese. Dışarıda bizi en az 29'cuk domuzcuk daha bekliyor. Ziyafeti kaçırırlarsa yazık olacak. İki cüce Boyundil'e katıldı. Her ne kadar nefretle dolu olsa da Tungdil diğer orkların kaçmış olmalarını dilerdi. İki kolunu kemer hizasına kadar bile kaldırabileceğinden şüpheliydi. Yonca yaprağı dizilimini alarak kapıdan dışarı çıktılar. Yıldızların ışığı onları selamladı ve orkları aydınlattı. Pusuya yatmış canavarların gözleri yeşil yeşil parlıyor ve nerede olduklarını belli ediyordu. Havayı sessizce koklayıp homurdanan ve gürleyen en az 100 kadar ork daha bekliyordu onları. Demek 20 ha, diye mırıldandı Tungdil. Cesaretini yavaş yavaş kaybediyordu. Tahminimden biraz fazla olduklarını kabul ediyorum, dedi Boyendil cevap olarak. Ancak sesi bu sayısal üstünlükten korkmuş gibi çıkmamıştı kesinlikle. Demek ki bu daha önce bahsettiğim büyük mücadelelerden biri olacak. Sağlarından mı sollarından mı geçeceğiz, diye sordu Tungdil. tam ortadan diye gürledi Boindil. Böylece birbirlerine engel olacaklar. Hem de bu şekilde biz de çevremizi daha iyi görüp kendimizi daha iyi koruruz. Ben liderleriyle ilgileneceğim, sonra da yanlara doğru saldırıp işlerini bitiririz. Tunktil daha buna hazır değil dedi Boindel düşünceli bir ifadeyle. Şu anda önemli olan orku öldürmek değil, onu sağ salim dağlara götürmek kardeşim. Tunktil bu destek sebebiyle gayet memnun olmuştu. İkizleri hayal kırıklığına uğratmamak için itiraz etmezdi ancak Boindel mantıklı biriydi ve yorgunluğunun farkındaydı. Tamam o zaman sadece ortadan yarıp geçeriz dedi Boindel biraz alınarak ve yanları bırakırız. Karar verir vermez orklarla onlara saldırmayı akıl edemeden planlarını uygulamaya koyuldular. Döne döne saldırma taktiklerini yeniden uygulamaya başladılar. Eğer rakipleri beklenmedik bir destek almazlarsa bu planlarında başarı olacak gibi de görünüyorlardı. Rakip saf bir anda dağıldı ve orklar geri çekilerek onlara yolu açtılar. Durun geri gelin sizi sakat elf pişleri hiddetli hayal kırıklığını bağırarak belli ediyordu. Baltalarımdan kaçamayacaksınız. Karşılarına orklar yerine uzun boylu tek bir adam çıktı. Tunktil onu hemen tanıdı. Görüntüsünü bir süre önce Famulusu'yla konuşurken görmüştü. Koyu yeşil cübbesi içinde bu iri şişkin görüntüsü hamisini öldüren Magus'a aitti. Gerçek hali görüntüsünden de iğrenç görünüyordu. Yanaklarındaki damarlar açığa çıkmış, yüzündeki deri ve yağlar sarkmış, ifadesini iyice çirkinleştirmişti. Çürümüş çöplerin içinde yatmış gibi iğrenç kokuyordu. Oldukça yol aldınız diye konuştu garip bir ses tonuyla. Artık yeter. Gözlerini Tunktil'e dikti ve şişmiş elini ona doğru uzattı. Eşyaları ve yeşil korudan çaldığın kitapları ver bana, sonra da serbestsin. Tunktil baltasına sarıldı. Hayır, onlar efendimin eşyaları ve onları sana vermemi söylemedi. Nodon güldü. Bakın, cesur cüzemiz nasıl da konuşuyor. İleri doğru bir adım attı. Yanında taşıdıklarım bana ait. Seninle bunun pazarlığı yapmayacağım. Asasını yere vurdu ve akik taşının olduğu uç kısmı ileri doğru eğdi. Sırt çantası ve sihirli nesnelerin bulunduğu torba bir anda canlanarak Tunktil'den kurtulmaya çalıştılar ve onu çekiştirmeye başladılar. Onları durdurmak için cüce kayışları asıldı ancak büyücünün devreye soktuğu güçler fazlasıyla büyüktü. Deri kayışlar koparak elinden kaydı. Tunktil son anda ayağıyla çantanın bir köşesine bastı. Kararlı bir şekilde baltasını havaya kaldırdı. Eşyaları parçalayacağım diye tehditte bulundu. Durma yap, işimi kolaylaştırsın dedi Nodon. Onu cesaretlendirmek ister gibi sağ elini havaya kaldırarak parmaklarını açtı ve sonra da yumruk haline getirdi. Eşyalar büyük bir kuvvetle havaya kalktı. Cüce onları daha fazla tutamadı. Çantalar devasa bir orkun kucağına düştü. Ork da sırıtarak kucağındakileri sıkı bir şekilde kendine bastırdı. Magus öksürmeye başladı. Burnundan kan gelmişti. Kanı eliyle çabucak sildi. Krallığınıza geri dönün ve hükümdarınıza ülkesine ihtiyacım olduğunu bildirin. Toprakları tek bir damla kan akıtmadan bana devredebilir. Yoksa ordularımı üzerine salar, orayı zorla ele geçiririm. Tunktil'e işaret etti. Onu da götürebilirsiniz. Ona ihtiyacım yok. İkizler susuyordu. Silahlarını sıkı sıkıya sarılmışlardı ve saldırmak için uygun zamanı kolluyorlardı. Dikkatinin dağıldığı anda üzerine atlayacaklardı ancak bunun için gerekli olan an henüz gelmemişti. Canavarların arasında bir kıpırdanma oldu. Bir şeyler itilip çekiştiriliyor, küfürler duyuluyordu. İri kaslı bir ork kılıcını çekip gürleyerek yanında duran orkun karnına sapladı. Göz açıp kapayıncaya kadar toplumun içinde bir kargaşa baş gösterdi. Hiddetli başını belli belirsiz eğdi. Bu Magus'a saldıracağının bir göstergesiydi. Kahverengi gözlerini Nodon'un dizlerine dikmişti. Sen asasını ikiye böleceksin diye emretti Tunktil'e cüce dilinde. Onu alt edemezsek gülerler bize. Abartılı özgüven ya da böbürlenme Boindil'in bilmediği kavramlarda anlaşılan. Hayır, sıradan silahlarla bunu başaramayız. Tunktil deri çantasıyla torbayı tutan zırhlı canavara bakıyordu. O şeylere ihtiyacımız var. Onları yok etmek istediğine göre onlardan korkuyor olmalı diye fısıldadı. O zaman ne yapman gerektiğini biliyorsun Tunktil. İşaretimi bekleyin diye mırıldandı. Hiddetli ancak üç cüce harekete geçemeden birisi onlardan önce davrandı. Tepenin üstünden bir ışın gelip hain büyücün yan tarafına isabet etti. Adam inleyerek elindeki asayı düşürdü ve sağa doğru tökezledi. İkinci ışın 10 kadar orku buharlaştırıp metal ve etten oluşan bir erik haline getirdi. Geriye kalan canavarlar bağırtılar içinde saldırganın kim olduğunu görmeye çalıştılar. Tepenin üzerinde duran zayıf birini gördüler ve yokuş yukarı koşmaya başladılar. Nodon dönerek sağını kaldırdı ve yerde duran asası havalanarak eline geri döndü. Cücelerin beklediği işte bu andı. Boindil bağırarak üzerine doğru koştu ve dizlerine girişti. Boindil karga burnunun başının üzerine havada savurarak Magus'un geniş sırtının ortasına indirdi. Silahının sapına asıldı ve Nodon bu ikili saldırının sonunda yere çöktü. Büyücünün etrafındaki orklar kendini savunmayı gayet iyi başaran yeni düşmana odaklanmışlardı. Canavarların başlarının üzerine bir anda var olan kara bulutlar belirdi ve bir fırtına başladı. Saldırganlar tepeye ulaştıklarında fırtına tüm gücüyle boşaldı. Şimşekler büyük bir gürültüyle canavarların tepesine iniyordu. Orklar kaynayan suda patlayan sosler gibi paramparça oluyorlardı. Yıldırımlar onları takip eden orkların gözlerini kamaştırmıştı. Şiddetli bir rüzgar gelip canavarları oyuncak bebekler gibi havaya kaldırarak etrafa savurdu. Kendi arkadaşlarına ve çevredeki ağaçlara çarpıyor ya da yerde ölü bir halde savruluyorlardı. Hiddetli Nodon'un sırtına silahını saplayıp yere bastırmış olan kardeşinin yanına atladı. Omurga kemikleri parçalanıp kafası kopana kadar baltalarını 4 kez adamın boynuna indirmişti. Yaradan çamurların içine iğrenç kokulu kırmızı siyah bir sıvı akıyordu. Emanetler diye hatırlattı Boindel kardeşine ve pantolonunu indirip ölüye son uğurlamayı üzerine su dökerek yapmaya kalkışan ikizini çekiştirdi. Tungtil ise kalan son kuvvetiyle çantaları tutmakta olan orka saldırmıştı. Saldırı hakkında hiç düşünmemiş, baltasını kemerinden çıkarak öğrendiklerini uygulamaya koyulmuştu sadece. Canavar beklediğinden de hızlı bir şekilde devrildi. Diğer ikisi olmadan da savaşabiliyorum diye geçirdi içinden ve eşyaları yanına aldı. Olaylar korunaklı ülke lehine gelişiyormuş gibi görünüyor boyunda Tungtil'in yanında durdu. Saç örgüsü canlıymış ki sağa sola savruluyordu. Kardeş ise arkalarını kolluyordu ve bu arada da iki orkun işini çabucak bitirmişti. Fazlasıyla kolay oldu. Gözleri yan tarafa kaydı ve o anda kızgınlıkla bağırmaya başladı. Hayır, bırak kasatını ama onu... Nodon ayağa kalktı, başsız gövdesi dikeldi ve sonra elini havaya kaldırdı. Kesik kellesi havalanarak kendiliğinden boynunun üzerine kondu. Baltanın işini yaptığı yerde tek bir yara izi dahi kalmadı. Ne şaşkın ne de herhangi bir şekilde etkilenmişe benziyordu. Geri kalan orkları cücelerin üzerine saldı ve tepenin üzerine duran ve sürpriz saldırı gerçekleştiren büyücüye doğru yöneldi. ''Bana eşyalar ile kitapları getirin.'' diye gecenin içinde bir ses duyuldu. ''Cüceleri öldürün.'' Asasının tepesindeki taş parıldamaya başladı. Nodon ellerini tepe yönünde uzattı ve yer sarsılmaya başladı. Yaptığı büyü toprakta derin bir yarık açtı ve tepeye doğru hızla ilerledi. Bulutlardan şu anda Nodon'un üzerine inmeye başlayan yıldırımlar bir koruma büyüsüne çarpıyor ve büyücünün bir kol boyu önünde sönüyorlardı. Tahmin etmiştim. Sıradan silahlarla onu yenemeyiz. Tungtil arkadaşlarına yolu gösterdi. Şu yöne dedi nefes nefese. Güneye doğru giden yol orası. Üç cüce orklardan kaçmak için koşmaya başladılar ve bir çukurun içine atlayıp orada saklandılar. Düşmanları çok yakınlarından koşup onları fark etmeden ilerlediler. Dövüşmeye devam etmeliydik diye şikayet etti Boindil fısıldayarak. O zaman ölmüş olurduk. Nodon tekrar ayağa kalkışını gördün mü? Hem de başı olmadan. Tungtil sıcak toprağın üzerine yattı. Ölü ülkeden bile daha güçlü. Gözleri kurtardığı eşyalara kaydı. Yok oluşun anahtarı bunların içinde yatıyor. Eğitimli olan sensin. Nasıl yapmamız gerektiğini bul ve öğren dedi boyundan. İkincilerin yanına gidip Magus'un hedeflediklerini aktarmalıyız. Cüce krallıkları tehdit altında ve görünüşe göre büyücüyü durdurabilecek tek kişi sensin. Tek başıma değil, uykuya teslim olmadan önce aklına gelen son düşünce Nodon'a korkusuzca saldıran ve hayatlarını kurtaran büyücü hakkındaydı. Yalvarırım Vrakkas, bu Lord Ianon olsun diye dua etti. 18. ayrımın sonu, sayfa 258.